Merhaba basketbol severler, EuroPods'un 8. bölümüyle karşınızdayız. Playoff konuşacağız elbette. Buğra hoş geldin.
Merhaba Pelin, hoş bulduk.
Evet, programımızı birazcık geç yayınlıyoruz bu sefer. Çünkü salı günü itibariyle artık Final Four'a kalan takımların hepsi belli oldu. Biz de o yüzden bekleyelim. Hem geçen haftayı hem bu haftayı birlikte konuşalım istedik. Temsilcilerimizle başlayalım. CSKA Moskova Fenerbahçe serisi. 3-0 biten tek seri bu olduğu için de aslında bunu konuşmak istiyoruz ilk olarak. Şimdi Veseli'nin dönüşüyle birlikte biraz heyecanlıydık. Fenerbahçe en azından evinde bir galibiyet alır mı diyorduk. Seride şansının zor olduğunu konuşuyorduk zaten ama bir galibiyet evinde hem de Veseli'nin dönüşüyle birlikte güzel olurdu. Ama maalesef güzel başlamasına rağmen aslında yani bir 12-0'lık bir seriyle başlamıştı Fenerbahçe. Veseli'nin dönüşü hemen fark ediliyordu. Ama Veseli oyundan atıldı 5 faulle. Sonra Fenerbahçe zaten mağlubiyete uğradı. Evet, nasıl değerlendiriyorsun? Ne oldu? Fenerbahçe nasıl bir performans sergiledi? CSKA Moskova nasıldı? Değerlendirmelerini alalım.
Şimdi bu seride konuştuğumuz tek şey neredeyse Fenerbahçe'nin 7-8 eksikle koçta dahil CSKA Moskova deplasmanında Moskova'ya gidememesiydi yani. Covid problemleri, sakatlık problemleriyle. Burada şöyle düşünüyorduk. Bütün hani Türk basketbol severler olarak özellikle hani globalde tabii eksikleri konuşuyordu herkes ama objektif bir bakış vardı. Şimdi bizim bakış açımızda eksikler dönecek. Fenerbahçe en azından buradan birkaç galibiyet alıp seriye ortak olacak şeklinde biraz inanç noktasındaydı. Şimdi herkes dönemedi tabii haliyle. Yalnız en büyük kozu Fenerbahçe'nin Yan Veseli döndü. Veseli'nin ne kadar sağlıklı dönüp dönmeyeceği de tartışma konusuydu. Fakat maç başladığında gördük ki Veseli yani çok formunu kaybetmiş gibi değildi. Gayet oyuna adapteydi. İyi de başladı. Onunla beraber Ahmet dönmüştü. Ahmet'in de bir bel sakatlığı vardı. Ahmet neden önemli? Ahmet'in hani performansını çoğu zaman eleştirsek de Fenerbahçe çok kısa kalıyordu bu seride pot altında. Hem Veseli hem Ahmet'in dönmesi orada iki uzunla oynayabilmemizi sağladı. Hani maçı başına da iyi başladık hakikaten 12-0 gibi bir seriyle. Yani maç başı göstergelerde Fenerbahçe bu maçı kolay bırakmayacağını düşünüp hatta seriyi 2-1'e getirip biraz da seriye ortak olacağını düşünmeye başlamıştık. Ta ki Fenerbahçe'nin oyunu gitgide düşmeye başladı ilk iki maçtaki gibi. Çünkü baktığımızda yani Nando De Colo bir tek bu maçta Yan Veseli'ye yardım etti.
Evet, 22 sayıyla
Veseli
oynadı.
Veseli atılana kadar. Nando De Colo. Onun dışında Guduric çok iyi hissetmiyordu muhtemelen kendini. İyi oynamadı ya da maçın baskısıyla mücadele ederken özellikle Veseli atıldıktan sonra azıcık sınıfta kaldı diyebiliriz. Ama en çok sınıfta kalanlar Lorenzo Brown oldu.
Kesinlikle.
Danilo Bartel oldu. Bu iki isim özellikle Gerald Eddy ile Kenan Sipahi zaten hani kenara ayırıyorum. Onların formsuzluğu şeydi zaten sezon boyunca devam ediyor. Zaten Kenan çok da süre almıyordu ama bu seride işin içine girmek zorunda kaldı. Onlar etkili olamadı. Ahmet çok fazla skor üretemedi. Savunmada da aksadığı yerler oldu sakatlıktan döndükten sonra. Sağ potu altını uzatmada yardımcı oldu ama beklenen performansı alamadık. Şimdi Veseli de atılınca oyundan Fenerbahçe zaten o gelen inancını tekrar kaybetti. Hani şöyle bir odak oluşmuştu başında dedim ya konuşmanın. Yan Veseli gelecek. İşte birkaç eksiğimiz daha gelecek. Fenerbahçe tekrar eski günlerine dönecek gibi. Evet. Tekrar bir böyle sekteye uğrayınca maçın tam da orta kritik yerinde. Tekrar Fenerbahçe böyle sanki lidersiz gibi kaldı. İşte biraz moralman çöktü takım. Hatta fark ettin yani izlerken. Belki işte herkesin vücut dilinden Erdem Can dahil bir
evet, kesinlikle
problem olduğu belliydi. Erdem Hoca biraz hani takım motive etmeye çalıştı. Çok efektif uğraştı kenarda ama olmadı. Zaten hani 2-0'a gelmiş de bir seri olunca oradaki kırılmayı tekrar geriye döndüremedik. Savaşan Nando De Colo vardı. Gerisinde de işte klasik formu düşük bir Fenerbahçe gördük bu seri özelinde klasik derken yani bu seride Fenerbahçe bir türlü ışığı bulamadı yani. İlk maçta bir iyi mücadelesi
evet,
vardı
3
çeyrek.
Evet, ilk maçtaki mücadelesi çok iyiydi gerçekten.
Onun dışında bence zaten CSKA Moskova bu seriyi kazanmayı hak etmişti. Şöyle diyenler olacaktır şimdi, hakemler Fenerbahçe'yi doğradı. Yani katılıyorum ve çok yanlış kararlar çıktı seri boyunca. Fakat Fenerbahçe hani hakemlerin yaptığı katkıyı diyeyim artık, CSKA Moskova'ya boşa çıkarma noktasına bile gelemedi ama. Hani ya, hakemler tamam belli yanlış kararlar verdi CSKA lehine ama Fenerbahçe hani zaten koparabilecek duruma gelmedi. Hani faullerle veya işte nasıl diyeyim, Veseli'yi oyundan atmakla Fenerbahçe'yi böyle yani CSKA'yı ipten aldı. Fenerbahçe'yi ters köşeye yatırdı hakemler demek bence biraz ağır olur. Yani Fenerbahçe o şeye gelemedi, böyle beraberliğe diyeyim, hani orta noktaya. Yani hani şey olsa, böyle başa baş bir mücadelede kritik kararlar çıksa da Fenerbahçe elenseydi daha başka şeyler konuşurduk ama yani hakeme bence gelene kadar Fenerbahçe'nin oyununda problemler vardı.
Evet, katılıyorum bu noktada sana.
Şimdi hani Fenerbahçe'ye de sezon büyük bölümünde iyi oynayan bir takım var. Haksızlık etmek istemiyorum. Yani bu kadar eksik varken de oyuna adapte olmak bile, CSK gibi son zamanların formda takımı. CSK yani Mike James olaylarında çok eleştirdik, formları düştü falan diye, ama oradan iyi çıktılar. Bu onlara ekstra motivasyon da getirmiş gibi. CSKA Moskova iyi oynuyor yani. Fenerbahçe bu kadar eksikle bu mücadeleyi vermesi bile yeterliydi. Biraz talihsizlik oldu yani sezonun bu döneminde bu kadar eksik olması. Özellikle hani Erdem Can ne kadar iyi yönetse de takımı, Igor Kokoşkov'un olmayışı, işte iki maçta Yan Veseli'nin olmayışı zaten büyük eksiklerdi Fenerbahçe için. Sağlık olsun demek lazım. Yani önümüzdeki yıla bakmak lazım. Sezon başında kadroda daralmaya gittiğinde Fenerbahçe, daha doğrusu bütçede, işte Obradoviç'te ayrıldıktan sonra takımın akıbeti ne olacak diye çok büyük şüpheler vardı. İşte ilk başta Igor Kokoşkov takımın başına geldiğinde tamam iyi hoca, güzel hoca da Avrupa'da tecrübesi yok vesaire vesaire gibi hani bir sürü söylenti vardı takımın playoff'a kalmasının bile işte çok yani başarı olacağını falan düşünüyordu insanlar. Fenerbahçe oraları yıktı en azından. Rahatça playoff'a kaldı sayılır yani. Hani çok son maça kalmadı en azından. Hatta daha iyisini bile yapabilirdi. Tam kadro olsaydı belki bu seride daha da büyük sorun çıkarabilirdi CSKA'yı. Belki de eleyebilirdi ama bunu hani şimdi varsayım üstünden konuşmanın da alemi yok.
Öyle,
Hani
bundan sonrasına bakmak lazım
maalesef
artık.
ki eksikler oldu. İşte Covid oldu. Zenit'in başına sezon başında ne geldiyse sezon sonunda da Fenerbahçe'ye geldi. Büyük şanssızlık ama ne yapalım artık yani. İleriye bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Hani CSKA Moskova tarafından bakmadan olaya son. Fenerbahçe'de hani bariz ortada olan şeyler var. Zaten Sertaç Komşuoğlu da böyle bir şey paylaşım yapmış, işte yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladık diye böyle video falan izliyorlar. Muhtemelen oyuncu arıyorlar. Değişmesi gereken parçalar olduğu aşikar yani, üzülerek söylüyorum, Lorenzo Brown hiç olmadı bu takımda, kritik yerlerde çok kayboldu. Yani ona güvenmek istedi Fenerbahçe ama olmadı. Çünkü guard rotasyonda gerçekten problem yaşıyor Fenerbahçe ve Euroleague'de guardınız yoksa
İşiniz çok
kazanmanız
zor.
çok zor yani. İşte Lorenzo yok, Bobby Dixon yaşlandı, Alex Perez zaten hiç katkı veremedi vesaire. Hani Nando Dekolo'yu bir numarada kullanmak gerekti. İşte Lorenzo Brown da bunu yapamayınca, Kenan zaten hani Türkiye Ligi için düşünülen bir oyuncu. Fenerbahçe'de bir numara eksikliği hep oldu. Lorenzo Brown da yani bir yıl daha sabrederler mi? Bence etmezler. Onun yerine bir numara almak isteyecektir Fenerbahçe. Bence Lorenzo Brown ayrılması gerekiyor. Diğer ayrılacak oyuncu, yani hani bir sürü ayrılması gereken oyuncu var bence Fenerbahçe'nin ama hani daha çok beklentinin yüksek olduğu oyunculardan başlamak istiyorum. Ya bir yerde bence Danilo Bartel. Yani Bartel kendini bulamadı. Almanya dışında oynadığından mıdır artık buraya adaptasyon sorunu mu var, ya da yumuşak mı kaldı bu seviyelerde ona?
Yumuşak kaldı gibi sanki.
Ya onu biraz hani takım kendisi daha iyi bilir, hoca daha iyi bilir. Benim buradan bir şey söylemem biraz şey oluyor. Yani gördüğüm kadarıyla öyle söylüyorum ama olmadığı kesin. Onun değişmesi lazım. Yani bir uzun daha bulmalı mı Fenerbahçe? Ahmet yerli statüsünde olduğu için verim veriyor ama bir uzun sanki daha gerekiyor. Yani Veseli olmadığında ne kadar zorlandığını gördük Fenerbahçe'nin. Kyle O'Quinn 4-5 ama giriyor ama o da kısa kalabiliyor. Yani Kyle O'Quinn kesinlikle kalmalı takımda ama bir takviye daha gerekebilir Fenerbahçe'ye. Ya çok hani geçen hafta da eleştirdim ama Melih Mahmutoğlu tamam yerli rotasyonu bu takımın kaptanı lig için de önemli ama artık teşekkür edilip bence yolların ayrılması lazım. Daha efektif genç yerlilerle doldurabilir Fenerbahçe'yi ya da yani ligimizde olan yerli başka tecrübeli oyuncuları kullanabilir. Melih çünkü rolünün hakkını da verememeye başladı. Şimdi onun dışında Gerald Eddy zaten bir ligin sonlarında Igor Kokoşkov onu böyle kenara çekmişti.
Evet.
Ondan umudunu kesmişti. Rotasyon şimdi daralınca mecburen birçok sakatlık, hastalık. Eddie'ye son bir şans verildi ama Eddie onu da yani bilmiyorum Eddie ile mi alakalı takım Eddie'ye pozisyonu mu yaratamadı neyse ama olmadı yani bu yapının içinde Eddie de olmadı ama Eddie de gitmesi gerekiyor bence. Yani bunlar ayrılır ya da ayrılmalı. Şimdi De Champier bu takımın önemli bir oyuncusu ama onun da CSKA Moskova'nın istediği söylentileri hep var. Hani o gitmemeli ama CSKA'ya giderse onun yerine özellikle Ulanovas'la ayrılırsa bence o da ayrılmalı. Yani Ulanovas'ın çok büyük bir katkı verdiğini düşünmüyorum Fenerbahçe. Ya orada özellikle 3 numarada, 5 numarada bir de 1 numarada önemli oyuncular alması gerekiyor Fenerbahçe'nin sezon yapılanmasında. Umarım ya zaten onun için çalışıyorlardır. Kendileri çok daha iyi bilirler bizden. Ama bunlar benim hani izleyici olarak gözüme çarpan eksikleriydi Fenerbahçe'nin.
Gelişmeler oldukça zaten biz yine podcastimizde konuşmaya devam ederiz. Şimdi CSK'yı değerlendirir misin lütfen?
Ya CSKA Moskova'da direkt şu var. Hani konu Fenerbahçe için ne kadar eksik dediysek bir numaralı pozisyonda. CSKA'nın da Mike James'in ayrılmasından sonra bir numarada sıkıntılar yaşayabileceği düşünülüyordu. Ama işte ilk iki maçta Daniel Hackett olsun. İşte son maçta Ife Lundberg olsun.
Evet, 22 sayıyla.
Yani onların müthiş performansları vardı hani CSK'da oyun kurucu pozisyonunda. CSK'nın özellikle yine Mike James gittikten sonra skor bulmak isteyeceği oyuncu Will Clyburn olacaktı. Çünkü Clyburn hem 3 hem 4 oynayıp eşleşme problemi yaratabilen bir oyuncu. O da hani skora girebilir mi girebilir mi derken 3. maçta o da çok büyük oynadı. 34
Evet,
sayı
34
attı.
sayı ne demek?
Yani nasıl etkili olabileceğini gösterdi. Şimdi CSK'nın ana bağları bunlardı zaten. Hani playoff'a gelirken 1 ve Clyburn katkısı pota altında da Tornike Şengelya'nın 4 numaradan oynayacağı oyunlar. Şengelya da fena bir seri çıkarmadı. CSK adına ekleyeceklerim işte aslında ana rotasyonda Lundberg'lerden belki Hackett'tan bile önce düşünecek 2 numara katkısında Darren Hilliard sezon boyu inişli çıkışlı grafiği vardı ama onun hani artık X faktör olduğu düşünülürse yani öyle kullanıyor. Itudis onun belli yerde katkıları oldu. İşte özellikle Voigtman'ın 5 numaradan dışarıdan oyunları çok etkili oldu. Yani Ukov mesela Semen Antonov son maçta olmasa da kenardan dipten köşe üçlükleriyle Fenerbahçe'nin çok canını yaktılar. Hani bunu başka takımlara da yapabilirler. CSK istediği katkıyı bütün rotasyonuna yaymaya başladı. Hani biri olmazsa biri oluyor. CSK için bu çok önemli. Hani Mike James gibi skoru sürükleyen bir oyuncudan topu paylaşması gereken bir takıma dönüştü CSK Moskova. Clyburn'u hariç tutuyorum. Onu işte Mike James rolünde kullanıp skor atan oyuncu. Diğer takımın komple top paylaşması üzerine kurulu. Bunu şimdilik iyi beceriyorlar. Yani en katkı alamadıkları adam atıyorum Michael Eric diyeyim işte Şitrel Next diyeyim. Onlar bile 3-5 bir katkı veriyor yani savunmada olsun veya başka kategorilerde olsun.
Mike James zamanında takım olarak çok fazla oynayamadıklarını söylemiştik, özellikle normal sezonda. Ama Mike James'in gidişiyle birlikte sanki o takımın kimyası bir kendine gelmiş. Bir takım oyunu vardı CSK'da benim gördüğüm.
Ya şimdi CSKA Moskova ile sınırlı değil sadece. Mike James Panathinaikos'ta da oynadı, Milano'da da oynadı. İşte Mike James uzun süredir Avrupa'da bilenler bilir zaten Mike James. Hani şey bir oyuncu, öyle bir oyuncu. Yani Mike James'i takımınızda bulunduruyorsanız, hani bu kötü bir şey diye demiyorum. bireysel oynayan, birebire döken bir oyuncu. Onun faydaları da var, zararları da var. Şimdi Mike James iyiyken iyi. Sezon başında Mike James'ten çok ekmek yedi yani CSKA Moskova. Ama takımla kimyası bozulup, koçla arası bozulunca özellikle saha dışı nedenlerden bozuk diyor Itudis'le aramız. Mike James takıma zarar vermeye başlıyor yani tamamen. Onunla alakalı biraz. Yoksa Mike James varken de CSKA geçen sene yani fena değillerdi, yarım kaldı. Ondan önceki senenin şampiyonu. CSKA Moskova'ya katkıları da oluyordu Mike James. Fakat kontrol etmesi zor bir oyuncu yani. İnişli çıkış. Şimdi bana sorarsan onu daha önceki programlarda da konuştuk. James'in gitmesini daha hayırlı olacağını söylemiştim CSKA. Bence de oldu. Dediğin gibi topu daha çok paylaşan daha bir takım gibi oldu CSKA. Daha tehlikeli oldular açıkçası. Itudis de o kendine olan güvenini yakaladı tekrar. Hani çünkü bir tercih yaptı yani ya Mike James ya ben gibi bir duruma soktu olayı. Doğruyu yaptığını görüyor şimdilik. CSKA bakalım temsilcimiz Anadolu Efes'le oynayacak.
Evet,
Umarım
Final Four'da.
yani orada işler iyi gitmez CSKA için özellikle dış şutlarda.
Evet, şimdi zaten Efes'e gelmiştik. İyi oldu. Efes ve Real Madrid serisi. Yani neredeyse elenecek diye korktuk Efes. Çünkü 2-0'dan 2-2'ye geldi seri. O son maçta, yani Final Four'a kaldı değil, öncesinden bahsediyorum elbette. Performansı gerçekten şaşırtıcıydı. Ne olacak, elenecek mi diye düşünmeye başlarken son maçta neyse ki Final Four'a gitti takımımız. Aslında o maç da biraz çalkantılı geçti. Yani son çeyrekte belli oldu Efes'in Final Four'a kalacağı. Ne oldu? Özellikle o tökezleme neden oldu Efes'te, onu soracaktım. Tabii ki Real Madrid'in nasıl bir oyunu vardı, onu da değerlendirmeni isteyeceğim.
Şimdi 2-0'a geldiğinde hepimiz yani dünyada atıyorum 7-8 milyar insan varsa hangisine sorsan işte Efes bu turu atladı diyordu o performansla. Hani en fazla bir maç alır Real Madrid. O da şey olur hani böyle kaza kurşunu İspanya'da olur. Ama Real Madrid ilk maçı kazandı, kaza kurşunu gibi kazanmadı. Efes 15-16 sayı öndeyken maçı Real Madrid'e verdi. Ya daha doğrusu Real Madrid aldı. Pablo Laso bir şansı vardı. Onu kullandı yani. Uzaktan şutları girdi Efes'in. Pardon Real Madrid'in. O silahını denedi. Yani hep dedi ki atın atın. Llull girdi. İşte Jason Carroll özellikle onun üstünden çok oyun çizmişler atmasına dair. O attı işte. Abalde attı, Laprovittola, Alosen, işte Rudy Fernandes, herkes attı, attılar, sürekli denediler ve Efes'i kötü hücum etmeye zorladılar savunmada. Özellikle 4 numara, özellikle 4 numaradan Osman Garuba ile kısa savunmasına geçince Real Madrid maçın sonlarında Efes'in kısalarını çok yanlış yerlere yönlendirmeyi başardılar yani taktikleri tuttu. Daha iki, dördüncü maçta da aynı tuzağa çok düştük. Özellikle Osman Garuba uzun kollarıyla ve çevikliğiyle yani uzun kısa değişmeli savunmayı çok iyi yapabilen bir oyuncu olduğu için bizi hep yanlış yerlere götürdü. Yanlış yerlere yönlendirdi. Ve ataklarımız da hani gitgide gitgide girmemeye başlayınca Efes biraz öyle bir takım. Sezon boyunca da gördük. Yani her takım öyledir ama Efes biraz daha öyle. Hücum savunma koordinasyonu kaybolduğu zaman Efes iki taraftan birden düşüyor ve hızlıca oyundan kopabiliyor Efes. Hatırlarsan sezon içinde işte Zenit mağlubiyeti, ondan sonra başka öyle sayabileceğim ilk yarıdaki Žalgiris Kaunas mağlubiyeti falan hep Efes'in böyle yani ikisini bir araya getiremediği durumlarda çıkmıştı. Öyle çok maçı var. Bir anda Efes'in havası ona döndü. Yani Shane Larkin işte Vasilije Micić falan oyunun içine dahil olamayınca Sertaç mesela önemli bir silahtı Efes için. Onu da kullanamadılar o uzun kısa devrilmelerini yapamadıkları için. Aslında Tavares de yokken Sertaç'ı çok efektif kullanabilirdik ama olmadı. Mesela dördüncü maçı neredeyse full Dunstan oynadı. Üçüncü maçta Sertaç o kadar etkisiz olunca
Evet ya, Dunstan hakikaten o kadar güzel bir performans sergiledi ki yazık oldu Dunstan'ın performansına demiştik o maçta.
ya oldu ama işte Bryant Dunstan'a eşlik edecek kimseyi
Kimse yoktu,
bulamadık.
evet.
dördüncü maçta. Ya ben hani şöyle, ama dördüncü maçtan ziyade herkes şimdi şeyi konuşuyor ama işte 2-1 olduktan sonra Efes'in reaksiyon vermesini, ben yani şu 2-0'ken o reaksiyonu vermesini bekliyordum. Çünkü o maç daha kazanılabilir bir durumdaydı. Yani 5 dakika kala 15-16 sayı öndeydik.
Evet, son anda.
Yani Vasile Mistic'in inanılmaz kararları. Mistic bu serinin son maçı dahil olmak üzere iyi oynadı ama orada yani o kadar böyle akıl tutulması yaşadık ki, zaten Larkin ortalarda görünmedi bir süre. İşte Boban'ın düşüşü vardı. Sertaç'ın düşüşü. Yani takım olarak düşüktük. Simon bile kötü oynadı yani. Simon
Evet.
bile diyorum. Simon genelde belli bir standartta oynar yani. Öyle çok inişli çıkışlı değildi. Ve şunu yaşadı Efes. Ne oluyor? Bir anda peri masalı bozuldu. Böyle şey yani, Efes yakın oynamaya alışık değil, skor, yakın skorlu maçlar. Efes farkı açıp giden bir takım.
Evet.
Nasıl maç sonu oynayacağını bilmiyorlar o yüzden. O bizim biraz eksikliğimiz de. Hani bu lüksten eksiklik ama. Efes öyle sonuçlar alıyordu ki yanına yaklaşamıyordu kimse. Ve Efes hani o son topa nasıl oynayacağını falan hiç neredeyse tecrübe edemedi. İşte şey olmuştu. Bayern Münih'e mağlup
Evet,
olmuştu.
bir sayıyla.
2-3 hafta kala ligin bitimine. Orada demiştik hani bu Efes'in playofflarda Efes için güzel bir ders de olabilir diye, ama o demek ki tam
Olmamış.
yeterli olmamış yani, hani 1-2 maç öyle gitmekle. Efes 2 maçı aynı şekilde kaybetti. Neredeyse birbirinin kopyası şeklinde kaybetti. Öyle olunca hal bu hal, ben daha çok Real Madrid'e döndüğünü düşündüm İbrahim. Ne kadar maç İstanbul'da olsa da hani seyircisiz falan olunca biraz onun da ehemmiyeti azalıyor. Yani morali bozulan bir Efes beni en çok korkutan takımlardan biri hani bu sene. Şey oluyor işte, Veselisiz Fenerbahçe, işte atıyorum Mike James'siz sezon başında CSKA, ya da işte Milano'da Malcolm Delaney olmayınca kaybediyor falan. Yani tam hani oyunculara bağlı, ya da işte hırslanmış bir Bayern Münih ne kadar korkutucu oluyorsa falan. Morali bozuk Efes de beni yani kendi açımızdan çok korkutan bir takıma dönüşüyor. Bir anda her şey böyle terse dönüyor. Ne savunma kalıyor, ne hücum kalıyor, ne oyuncuların yüzünde bir gülümseme kalıyor. Hani birden böyle alabora olabilen bir takıma dönüşüyor Efes. Oraya geldiğimizi düşündüm. Maça çıktılar, 5. maça. Orada da aslında bayağı bir zorlandı
Evet,
Efes.
yani son çeyreğe kadar çok da iyi oynadığını
Yani Real
söyleyemeyiz.
Madrid elinden geleni yaptı bu arada son maçta. Efes'i bozmak için fırsatlar da yakaladı. Hatta bence ya 12 sayı geri düştüler, geri döndüler. Maçı kazanma aşamasına getirdiler. Ama Simon'un orada hayati bir üçlüğü var.
Evet.
Şeyinler ki ne kadar çok kötü oynasa da, yani rezil oynasa da neredeyse, orada kritik iki tane üçlüğü var son çeyrekte. Hani Larkin'i övmek için söylemiyorum. Bence Larkin yani Larkin gibi oynamadı ve gerçekten hani en kritik, en lazım yerde hakikaten yani hiç ortada yoktu. Gitsin biraz kendini aynada eleştirsin yani şeyin Larkin.
Doğru, Final Four öncesi bunu yapması lazım.
Ama orada hani iki kritik, Tibor Pleiss'in kritik bir üçlüğü vardı. Efes yani kırılımlı yerlerde artık biraz da şans bize gülerek yani şey geldi, o basketler geldi. Yoksa kesinlikle mağlup olacağını düşünüyordum Efes'in yani. O kırılım noktalarında eğer gerçekten o hani kritik isabetlerden biri dahi girmese çok zordu maç. Yani evet, çok üstün bir mücadele gösterdi. 2-0'dan neredeyse geriye çeviriyordu yani. Hani şey oldu yani, Barcelona da 1-1, 2-1, 2-1, 2-2 gibi gitti ama şöyle yani son 5. maça kaldı 3 tane seri. Ama onlardan en dirayetli mücadele gösteren de Real Madrid oldu yani. Son maçlarda Bayern Münih'in de hakkını yemeyelim ama Zenit özellikle de aldı, ama Real Madrid seriyi kazanma noktasına getirdi yani bir şekilde. Tecrübesiyle, işte Lasso'nun da tecrübesiyle. Yani Efes kendine güvendiği, inandığı zaman Euroleague'in en iyi takımı. Fakat psikolojik travmalara girmemesi lazım. Ne kadar iyi oynadıklarının farkında olarak devam etmeleri lazım. Öyle ufak tökezlemelerde ne yapacağız krizine girmemeleri lazım. Biraz oralara çalışmaları gerekiyor. Kendilerine daha çok güvenmeleri gerekiyor. CSKA Moskova her türlü Real Madrid'den daha zor olacak bu seneki CSKA Moskova.
Evet,
Ona
muhtemelen.
da kendilerini hazırlamaları lazım.
Bu son maçta bu arada Singleton'ın muhteşem performansına da bir selam
Evet,
gönderelim isterim.
doğru. 89 jenerasyonunun önemli
Evet.
isimlerinden Chris Singleton'a, ben de o yılda doğduğum için kendisine selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten çok iyi oynadı. Karakter koydu ortaya. Zaten hani o olmasa muhtemelen mağlup olurduk. Yani çok büyük X faktör oldu bu maç özelinde. Yani böyle Lokomotiv Kuban'daki Singleton'ı izliyor gibi oldum. Hatırlayanlar vardır. Simon fena oynamadı. Misic fena oynamadı. Onlar da son maçta önemli katkılar verdiler ya, Efes adına. Kısaca Real Madrid'den de hani bahsettik zaten ama şunları söylemek istiyorum. Pablo Lasso'nun hakkını teslim edelim. Bu kadar eksik
Kesinlikle.
kadroyla, işte 3 oyuncusu ayrılmış, sezon içinde sakatları var, 20 yaşında çocuklarla az daha Efes'i gönderiyordu eve. Son toplarda kaybetti. Lasso'nun da ne kadar önemli bir koç olduğunu sanırım herkes zaten biliyordu ama tescillenmiş oldu. Real Madrid çok iyi mücadele etti. Ama güçleri buraya kadar yetti. Onlar da seneye zaten transferleri yapmaya başladılar. Daha güçlü bir şekilde dönecekler. Seneye şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilir Real Madrid. Bu sene de buraya kadarmış demek zorunda kaldılar. Onlar da bayağıdır çeyrek finalde elenmiyordu bu arada. Ama bir tatil yaparlar yani, bir şey olmaz. Seneye daha güçlü göreceğiz Real Madrid'i muhtemelen.
Peki Barcelona ve Zenit serisiyle devam edelim. Zenit son maçta biraz erken dağıldı. Bu da zaten ona mağlubiyeti getirdi. Barcelona dersine iyi çalışmış gibi görünüyordu. Aldığı mağlubiyetlerden sonra özellikle gerçekten iyi oynadı. Ne düşünüyorsun takımların performansı ile ilgili?
Ya şimdi Zenit 8. sıradan giren bir takımın yaptığı en büyük performansı yaptı bugüne kadar. Barcelona'yı eleme noktasına getirdi. Özellikle İspanya'da kazandıkları bir maç onları Rusya'ya çok avantajlı getirmişti. Fakat Barcelona bir şekilde kalitesiyle 3. maçı kazanınca aslında birden oklar Barcelona'ya döndü. Fakat Barcelona iyi oynamıyordu. Bunu herkes görüyordu. Nitekim 4. maçta da Zenit tekrar kazandı ve son hani bir biz de buradayız dedi, yani 2-2'ye getirdi seriyi. Her şey ortaya döküldü. Son maça kaldı yani. Nasıl Real Madrid ya da Bayern Münih karşısındaki rakipleri eleyecek duruma geldiyse, Zenit de aynı seviyeye çıkardı. Bence çok önemli bir performanstı Zenit açısından. Orada özellikle Pangos'un, Will Thomas'ın ve bence Alex Poitras'ın iyi performansları vardı. Tarık Bilek'in çok çabuk faul problemine girmesinden dolayı pek oyunda kalamamasından Poitras'a çok sorumluluk yüklendi. O da fena oynamadı bence. Zenit 3-4 oyuncunun taşıdığı yükle buraya geldi. Hani yardım edenler tabii ki oldu da genellikle hani ana 3-4 oyuncu üstünden yürüdü. Ponika ve zaten Gudaitis'in de olmamasıyla orada zaten ana rotasyondan 2 oyuncu eksilmişti. Zenit buna rağmen 2-2'ye taşıdı. Çünkü Barcelona hiç iyi oynamadı. Artık nedendir orasını ben bilmiyorum. Hani Jasikevičius'un oyuncularla diyaloğun çok iyi olmadığı konuşuluyor. İşte üst perdeden konuştuğu söyleniyor. Ama ya da takımın Zenit'i küçük gördüğü gibi söylentiler var. Hani nasılsa geçeriz falan. Artık her neyse bir şekilde iyi oynamıyordu. Fakat 5. maça gelince pabucun pahalı olduğunu anlayan bir Barcelona ile Jasikevičius vardı çünkü. Yani onlar için tamamen bir rezalet olurdu Zenit'e elenmeleri. Hani bu Zenit'in kötü olduğundan veya başka bir sebepten ötürü değil ama birinci girdiğin, favori olduğun bir sezonda Zenit gibi mütevazı bir takıma ilk turdan elenmek Barcelona için hüsran olurdu. Hatta belki de Jasikevičius'un Barcelona kariyerinin sonu bile olabilirdi yani. Ondan sonra yani bir toparlanmışlar. Özellikle ben şunu da düşünüyorum. Pogasol ne kadar sahanın içinde çok etkili olamayacağını söylesem de 41 yaşında. Son maçtaki ama iyi bir katkı verdi aslında saha içinde, ama genel olarak saha dışında da Jasikevičius'a yardımcı olduğu belli. Pau Gasol özellikle, bir de direktörle, sportif direktörle Navarro, menajerliğe pardon, genel menajerliğe Navarro getirmişti yeni başkanın gelmesiyle Barcelona'da. Bence o ikisinin etkisi biraz Jasikevičius'a yardım, saha dışında da Barcelona'yı toparlamış, azıcık kafalarını toparlamış görünümler. Barcelona çok ağır kadro. Yani 12 oyuncusunu birden kullanabiliyorlar.
Evet, rotasyonu
Her
çok iyi.
oyuncusu neredeyse kariyerli. Öyle olunca son maçta biraz kendine gelmiş Barcelona Zenit'i rahat geçti. Zenit de son maçta o hani artık sonuna gelmenin verdiği biraz heyecan, biraz fazla stres belki. Atışlar da istenen gibi olmayınca, girmeyince Zenit'in zaten dediğim gibi 3-4 oyuncu üstünden bir kozu var. Hani yan parçalar onlara yardımcı oluyor ama ana parçalardan da çok katkı gelmeyince zaten düşük skorda kaldı Zenit. Barcelona son maç özelinde rahat bir oyun göstererek turu atladı. Fakat seride öldü öldü dirildi. Barcelona yalnız bundan sonrayı daha sıkı tutacaktır. Ondan eminim çünkü daha ciddiye alacağı rakipler var karşısında. Onun
Elbette.
farkındalar ve hani pabucun da az önce dedim ne kadar pahalı olduğunu da Zenit onlara gösterdi. Ellerinde şimdi tek bir maç var. Şampiyon olmak istiyorlar. Onun için buna iyi hazırlanmaları lazım. Hani daha farkında bir Barcelona izleyeceğiz Final Four'larda bence. Zenit'e bakarsak Zenit buraya White Card'la geldi. Bakalım seneye tekrar White Card'ı muhtemelen alacaklardır. Böyle bir Zenit'e vermezse zaten Euroleague yönetimi bence ayıp eder yani. O Zenit bence sezonun herhalde en başarılı takımıydı diyeyim artık. Yani Real Madrid'le beraber değil mi? Ama yok ya Real Madrid bile daha köklü ve şey bir takım yani ne kadar yaşlı olsa da kadrosu daha tecrübeli bir takım. Herhalde daha yeni ve mütevazı olarak Zenit bence sezonun takımıydı. Bayern Münih'i de hadi. Bayern Münih'e de biraz hak vereyim. Onlar da en az Zenit kadar mücadele ettiler ama Barcelona gibi ağır bir favoriye karşı yani Zenit tırnak ucu farklı da olsa benim favori takımım oldu. Çok iyi renk kattılar. Hani belki Barcelona'ya gelip Final Four bile yapabilirlerdi ikinci senelerinde. Sağlık olsun diyoruz. Seneye onları daha diri bir şekilde tekrar görürüz umarım Euroleague'de.
Evet, o halde zaten Bayern Münih'ten bahsettin. Milan ve Bayern Münih serisiyle devam edelim. Özellikle son maç Bayern Münih'in o müthiş savunması gerçekten konuşmaya değer. Maçı alabilecek gibi oldu gerçekten. Ama son hücumu maalesef iyi değerlendiremedi. Ama gerçekten Trinchieri'yi takdir etmek lazım. Ben mesela biraz daha Milan'a yakındım bu seriyi izlerken, zaten seninle de konuşuyorduk. Ama gerçekten son maçta özellikle Bayern Münih benim takdirimi kazandı bir basketbol sever olarak. Evet, sen nasıl değerlendiriyorsun bu seriyi?
Şimdi bu benim ilk hani bu maçları değerlendirirken de dediğimde 2-0 olmasına rağmen ne olacağı belli olmayan seri buydu benim
Evet,
gözümde.
yanılsam tek bunda yanılırım demiştim.
Aynen çünkü çok zordu. Kafa kafaya gideceği belliydi. Bayern Münih kolay teslim olmayan bir takım. Almanya'ya taşındığında da hatta demiştim yani Bayern Münih buradan en az bir maç alır demiştim. İki maç aldı. Seriye ortak oldu. Çok iyi savunma yaptı. Milano'yu şaşırttı, vurdu, kırdı, parçaladı yani Bayern Münih. Bu seneki Bayern Münih gibi oynadı hakikaten. Hani playoff'larda mesela şöyle söyleyeyim. Efes sezon içindeki dalgalı Efes'e dönüştü bir anda. İşte Real Madrid sanki sezon içindekinin bir tık üstüne çıktı. CSKA toparlandı, Fener düştü işte eksikleriyle. Zenit aynı Zenit'ti. Barcelona düşüşteydi falan ama bence üstüne koyan
Evet, Bayern
Bayern
Münih'ti.
Münih gibiydi. Bayern Münih hiç geri adım atmadı. Üstüne koymuş hatta daha da çok. 2-0'dan sonra geldi 2-2'ye getirdi. Orada da en önemli bence Lucic çok iyi oynamıştı. Yani Wade Baldwin'in katkıları var ama Wade Baldwin'i ayrı konuşacağız. Lucic iyi oynadı. Jalen Reynolds zaman zaman etkili oldu. Ve tahmin edilmeyecek bir şekilde 4 numaradan Jajuan Johnson çok iyi katkılar verdi. Paul Zipser özellikle dördüncü maçta çok iyi oynadı. Müthiş bir oyun sergiledi. Serinin berabere gelmesini sağladı. Ama yani Bayern Münih son maçta istenen gibi yani aslında normalde serinin ilk dört maçında olduğu gibi ilk yarısı bir 10 sayı falan Milano üstünlüğüyle bitti. Tam hani serinin gittiği seviyelerdeydi. Ama sonra ikinci Bayern Münih biraz çabuk kırıldı oyundan. Ve ben dedim seri bitti burada. Hani Bayern Münih artık Zenit gibi biraz erken avlatacak gücü yetmedi galiba. Ama şunu unutmuşum. Bayern Münih fırsat bulduğunda çok hızlı reaksiyon verebilen bir takım. Milano azıcık gözünü kırptı. Bayern Münih bir reaksiyon verdi. Biraz Milano safsakladı. Son bir dakika varken bir küsür. Galiba yani baya bir 10 sayı falan 12 sayı fark vardı herhalde.
12 olması lazım.
Bir anda Bayern Münih Vitesi 5'e taktı ve farkı 2'ye indirdi. Ve Shaun Shields'ın hücum faulüyle de top Bayern Münih'e geldi.
Yani onu atsalardı...
5 maçlık seride son topa kaldı yani.
Hı hı. Yani eşitlik olacaktı değil mi?
Yanlış belki hatırlamıyorsam. Belki de 3 sayılık evet. Atsa Bayern Münih maçı kazanacaktı. Ama bir mola geldi. Trinkieri artık o oyunu mu çizdi bilmiyorum ama Trinkieri eleştireceğim nokta olur. Yani ben de takdir ediyorum bu mücadelesini. Trinkieri'nin takımının. Ama eğer hakikaten Wade Baldwin'e al potaya git dediyse, yani Wade Baldwin saatli bomba gibi bir adam. Çok iyi oyuncu ama böyle kritik kararlarda ne kadar kötü olduğunu seri boyunca da gördük. Aldı öyle bir gitti ki Kyle Hines'ın üstüne. Yani orada Hines seni yer zaten. Ekin'i takım yedi. Yani son top o kadar kötü öldürdüler ki. Hani daha kötü kullanılamazdı herhalde. Dışarıya falan atmak gerekiyor yani daha kötü kullanmak için. Yani bence kaderlerini kendileri çizdiler ama en azından. Hani denediler olmadı. Ben başları dik ayrılabilirlerdi salondan yani. Bence de öyle ayrıldılar. Ama daha iyi bir hücum çizselerdi belki şu an Bayern Münih Final Four'a kalıp tarihi yazacaktı Almanya basketbolu için. Ama tecrübe kazandı Ettore Messinalı Milano. Ya Milano da skor attığı zaman hani konsantre olup hücumu iyi yaptığı zaman iyi bir takım. Bunu hep söyledim. Ama çok kırılgan da olabiliyorlar. Yani son maçta onlar da neredeyse Bayern Münih kadar sert oynadı yani. Sertlik koyabildiğini de gösterdi Milano. Ben sezonun sonlarında özellikle Milano'nun hiç sert olmadığını, o yüzden işte emekliler falan diye dalga geçiyor. Çok yumuşak oynadığını, böyle giderse hani olmayacağını söylemiştim. Ki nitekim olmuyordu da yani hani o yumuşaklıkla işte Bayern Münih'ten bayağı dayak yediler. 2-2'ye de geldi yani son topa geldi hatta. Ama sertlik koyduğu zaman Milano da tehlikeli bir takım. Bunu bize göster çünkü çok skorer oyuncuları var. Malcolm Delaney'in dönmesi de ne kadar önemli gördük işte. İşte Sergio Rodriguez'in tecrübeli olması ne kadar önemli burada. Hani onlar çok ön plana çıkıyorlar. Yani nasıl Efes'te işte Singleton çıktıysa X-Factor burada Rodriguez falan çıkıyor. Yani bunlar hep buraları oynamayı bilen oyuncular. Bir de ekstra o kadar hırs olur mu be kardeşim. Shaun Shields'ın ne kadar iyi oynadı. Ama son topta da bir top çaldırıp hücum faali yapmasıyla neredeyse o kadar iyi oynadığı gecede herhalde kabuslardan uyuyamazdı yani
evet.
Onu.
Evet, neredeyse kaybettiriyordu
ama
maçı.
Ama onun dışında müthiş bir performans vardı Shaun Shields'tan. Bayern Münih'te pek çalışmayan dişliler vardı işte. Wade Baldwin gibi, Vladimir Lucic gibi ana
evet.
Rotasyondan. Onlar biraz eksik kalınca Bayern Münih'in kazanması zor, aynı Zenit gibi. Belli başlı oyuncular üstünden yürüyen bir sistemleri var. Yani ne kadar rotasyonu dahil etseler de Zenit'ten daha çok rotasyonu döndürebiliyor Bayern Münih, katkı alabiliyor yan parçalardan ama ana parçalarınız çalışmıyorsa bu büyük maçlarda kazanmak çok zor oluyor. Ona rağmen getirdiler maçı ama alamadılar. Yani bireysel bir hata mıydı işte artık hücum döngüsünde çiziminde bir hata mıydı orasını bilmiyorum ama süper bir seri olduğu kesin. Bence
evet,
en iyi
bize
seri,
çok güzel bir basketbol
en iyi
izletti
seri
kesinlikle.
Şeydi ya, Efes Real Madrid ve bu bence hani Zenit şeyinde hakkını yemeyelim Barcelona'nın ama yani 5. maç dahil son toplara giden ikisi olduğu için.
Evet.
O yüzden Bayern Münih'i tebrik etmek lazım. Umarım hani bu şeylerini koruyarak devam ederler üstüne ekleyerek. Trinkieri de kalır umarım. Zaten nereye gidecek Trinkieri biraz?
Yani bence kalması gerek.
Çok sevimli bir adam da değil. Euroleague'deki diğer takımlar ve koçlar açısından hatta Ettore Messina ile de son tokalaşmalarında.
Evet, biraz ters ters baktılar birbirlerine. Ama bence kalmalı yani. Sevimsiz bir insan olabilir ama iyi bir koç olduğunu
evet,
gösterdi
evet,
zaten
evet,
bu özellikle playoff serisinde.
Aynen öyle. Yani Bayern Münih ile de aralarında iyi bir bağ var oyuncularla belli yani. Yoksa bu oyuncuların çoğu hani başka takımlarda tutunamayanlar tırnak içinde.
İşte onlar da öyle bir kimya yakalamış demek ki.
Evet, ezilenlerin takımı Bayern Münih gibi bir şeyleri oldu. Milano bu seriyi kazandı. Şimdi Barcelona, Milano, Anadolu Efes, CSKA Moskova maçlarını göreceğiz Final Four'da. Onlar için zaten ayrıca bir program yaparız. Kapatmadan istersen son bir genel şöyle bakalım. Ya yani Efes'te bir eksik yok. Oradan başlayayım. Umarım Shane Larkin biraz kendine gelir. Takım da özgüvenini tekrar kazanmıştır. CSKA Moskova en hazır takım göründü. Ama şöyle bir eksileri olabilir. erken bitirdiler seriyi. O rehavet onlara acaba bir problem yaratır mı Efes maçına gelirken? O hani onların dikkat etmesi gereken şey olacak. Bu taraftan Barcelona sağlam bir ders aldı. Ben burada en avantajlı hani Efes'le Barcelona'yı o yönden şey görüyorum. Çok büyük dersler alarak geldikleri için daha sıkı olacaklardır. Milano da bayağı Bayern Münih'ten ders aldı ama onlarda biraz daha şey vardı. Hani favorisi aşırı büyük favori değildi Milano. Ne kadar kadro kalitesi yüksek olsa da Bayern Münih'ten sürpriz daha çok bekleniyordu. O yüzden hani onların buradan çıkaracağı dersler de mesela Barcelona'nın Zenit maçında serisinden çıkaracağı ders daha farklı. Barcelona çok favori olduğu bir yerde az daha eleniyordu. Efes de öyle. Onlar biraz daha hani konsantre gelirler. Milano'da daha sert oynayacak kesinlikle. Daha sert. Hani o yumuşak Milano'yu görmeyiz muhtemelen Final Four'larda. Ettore Messina onun dersini al, çok büyük aldı. Ya yani mükemmel bir Final Four bizi bekliyor. Bir de seyirciler olsaydı çok iyi olacaktı ama bakalım neler göreceğiz
Evet,
beraber.
heyecanla bekliyoruz. Peki teşekkürler Buğra değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya görüşmek üzere o halde. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.